Beowulf.
Seslendiren Akın Altan. Uzun uzun yıllar önce, Radgar isimli bir kral varmış. Kral, Danimarka'da, yani kuzeyin uzak bir bölgesinde yaşarmış. Radgar, muhteşem bir kral ve korkusuz bir savaşçıymış. Sadece bir kılıç, bir mızrak ya da tek bir baltayla dövüşebilirmiş. Radgar'dan daha üstün başka bir savaşçı yokmuş. O, hiç kimseden korkmazmış. İlkbahar gelince, kışın yağan karların hepsi erimiş. Kahverengi topraktan minik ve beyaz hodan çiçekleri fışkırmaya başlamış. Radgar, adamlarına savaşa gireceklerini, mızrakları için yeni dallar kesmelerini söylemiş. Miğferlerini parlatıp, kalkanlarını tamir etmelerini emretmiş. Ağaçlardaki tohumlar çiçek açar açmaz, Radgar ve adamları savaşa girmek üzere yola koyulmuşlar. Kasaba ve köylere saldırmışlar. Radgar ve adamları pek çok ganimet elde etmişler. Erkeklerden kılıç ve baltalarını, kadınlardansa yüzük ve bileziklerini almışlar. Pek çok erkek, Radgar'ın savaşçılarından biri olmayı istermiş. Çünkü Radgar elde ettiği tüm ganimeti askerleriyle paylaşırmış. Her savaştan sonra adamlarına hediyeler dağıtırmış.
Sana bir yüzük, sana bir bilezik, sana gümüş bir kupa.
Eğer bir savaşçı çok cesurca dövüşürse, Radgar ona özel bir hediye verirmiş. Kabzası değerli taşlarla işlenmiş bir kılıç ya da onu savaşırken emniyette tutacak örme zincir bir zırh gibi. Radgar'ın ordusuna gittikçe daha çok kişi katılmaya başlamış. Hatta sonunda savaşacak hiç kimse kalmamış. Çünkü herkes ordudaymış.
Bir saray yaptıracağım, demiş Radgar. İçinde tüm savaşçılarımın ziyafet çekip uyuyabileceği çok geniş bölümler olacak. Şairler buraya gelecek ve öyküler anlatacak. Şarkıcılar gelip şarkılarını söyleyecek. Sarayım, dünyanın en büyük sarayı olacak.
İnşaat başlamış. Duvarlar üst üste iyice yükselmiş. Daha önce hiç kimse bu kadar yüksek bir yapı görmemiş. Sarayın çatısı altın kaplamaymış. Güneş ışığında yanan alevler gibi parlıyormuş. Sarayın içinde de altınlar varmış. Savaşçıların ranzaları altından yapılmaymış. Ve tabii Kral Radgar'ın büyük tahtı da öyle. Odanın tam ortasında öykü anlatıcı için bir yer, şarkıcı için de başka bir yer varmış. Açılışta konuklarına, "Sarayıma hoş geldiniz," demiş Kral Radgar.
"Bu gece şölen yapıyoruz. Ve hepiniz için hediyelerim var."
Hazine sandığından çıkardığı yüzük ve bilezikleri herkese dağıtmış. Savaşçılar neşeyle bağırışmış. Şarkıcı arpını çalmaya başlamış ve Kral Radgar'la büyük sarayını anlatan bir şarkı söylemiş.
Radgar'ın sarayında hepimiz güvendeyiz. Altın çatısıyla dünyanın en güzel yeri. Daha yüksek duvarları, daha güçlü kapıları olan başka bir yer yok. Radgar bizi koruyor. Korkacak hiçbir şey yok. Bu muhteşem saraya hiç kimse saldıramaz.
Fakat şarkıcı yanılıyormuş. Hem de çok yanılıyormuş. Dışarıda bir iblis varmış.
Grendel.
Bu iblisin adı Grendel'mış. Grendel, kahkaha sesinden nefret edermiş. Arp ve şarkı sesi de diğer nefret ettiği iki şeymiş. Yüzlerce yıl önce Grendel'ın halkı çok büyük bir yanlış yapmış ve tanrılar tarafından cezalandırılmışlar. Bereketli topraklarda yaşamaları ve avlanmaları yasaklanmış. Deniz kenarında, göl veya güzel balık avlayabilecekleri nehir kenarlarında yaşamaları da yasakmış. Kasaba ve köylerde yaşayamıyorlarmış. İnsanların yanında yaşamak onlara kesinlikle yasakmış. Bir zamanlar Grendel'ın halkı da kadın ve erkeklerden oluşuyormuş. Ama artık durum farklıymış. Yüzyıllar içerisinde hepsi birer canavara dönüşmüşler. Boyları uzamış ve giderek daha güçlü olmuşlar. Ta ki dev gibi oluncaya kadar. Bir zamanlar tırnaklarının olduğu yerde artık pençeleri varmış. Dişlerinin yerinde ise uzun ve sivri dişler çıkmış. Grendel'ın kendisi bile tek başına Hrothgar'ın 20 en iyi savaşçısına bedelmiş ve Grendel çok açmış. Ataları cezalandırıldığı için intikam almak istiyormuş. Hrothgar'ın büyük sarayında şarkıcı şarkısını bitirmiş. Tüm yemekler de tükenmiş. Bardaklar ve kupalar boşalmış. Masada sadece birkaç tavuk kemiği kalmış. Artık uyku vakti gelmiş. Böylece savaşçıların hepsi yataklarına uzanmış. Meşaleler ve tüm yanan ateşler söndürülmüş ve Hrothgar'ın koca sarayı kısa sürede karanlığa gömülmüş.
Çatır! Büyük kapı kırılarak açılmış. Demir kilitler ve menteşeler parçalanmış. İçeri giren Grendel'mış. Dev Grendel.
Canavar Grendel.
Savaşçılar bağırışmışlar. Bu da ne? Kılıcım nerede? Mızrağım nerede? Baltam nerede? Dikkat et!
Ama artık çok geçmiş. Grendel uyudukları yataklardan tam 30 savaşçıyı aynı anda çekip sarayın kırık kapısından dışarı fırlatmış. Grendel 4 nala koşan bir attan ve çok hızlı uçan bir şahinden bile daha hızlı bir şekilde etrafta koşmaya başlamış. Saray inleme sesleriyle yıkılacak gibiymiş. Kadınlar ve çocuklar hıçkırarak ağlıyorlarmış. Grendel, önüne çıkan askerleri savurup atmış. Geriye hiçbir şey kalmamış. Erkekler, ateşin başında taş kesilmiş gibi kala kalmış. Sonra hepsi birden kılıçlarını bileyip yaylarını sıkmışlar. Silahları hazır bir şekilde siper almışlar. O geceden sonra, Grendel, her gece Hrothgar'ın muazzam sarayına gelmiş ve her gece aynı şey yaşanmış. 12 uzun yıl boyunca. Hrothgar'ın savaşçıları Grendel'ın derisini hiçbir şeyin delmediğini artık fark etmişler. Ne bir mızrak, ne bir ok, ne bir kılıç, ne de bir bıçak işe yarıyormuş. Grendel sanki bir sihirle korunuyor gibiymiş. Derin ve karanlık bir sihirle. Benim gibi öykü anlatanlar ve şairler saraydan saraya gezdiler. Kuzey topraklarının her yerinde yürüdük biz. Hrothgar'ın kederinin öyküsünü anlattık. Halkının acısına ait şarkılar söyledik. Gotların kralının sarayında söyledim ben de şarkımı. O kral, Radgar'ın eski bir dostuydu. Ve o sarayda bir kahraman benim şarkımı duydu. O bir savaşçıydı. Gotların prensi Beowulf'tu o. Beowulf, erkeklerin en güçlüsüydü ve savaşçıların en korkusuzu. Bize yardım etmek istedi. Beowulf, geniş ve güçlü bir gemi yaptırdı. 14 savaşçısıyla birlikte kükreyen denizlere yelken açtı. Tüm gün ve tüm gece boyunca kürek çektiler. Kürekler tıpkı keskin birer kılıç gibi dalgaları yardı. Tıpkı bir ok gibi hızla Kral Radgar'a yardıma geldiler. Beowulf ve adamları gemilerini kıyıya çekti. Radgar'ın askerlerinden biri Gotları alıp kralın yanına götürdü. Beowulf, Kral Radgar'ı görünce onu selamlamak için eğildi. "Ben Gotların prensi Beowulf," dedi. "Beowulf, duydum ki bir derdiniz varmış. Ben de size yardım etmeye geldim." Radgar durup Beowulf'la 14 adamına baktı. "Askerlerimden hiçbiri o canavarla dövüşemiyor. Sizin sayınız bu kadar azken bize nasıl yardım edebilirsiniz ki?"
"Benim bir planım var," dedi Beowulf. "Dinleyin."
"Beowulf." Güneş batarken Grendel yaşadığı zehirli gölden gürleyerek çıktı. Yavaş yavaş Radgar'ın büyük sarayına doğru yol aldı. Saraya vardığında birden durdu. Bir şeyler farklıydı. Havayı kokladı. Burnuna yeni bir koku gelmişti. Üstelik kapı da yerde değildi. Tekrar menteşelenmiş ve yerine takılmıştı. Grendel kapıyı ittirdi. Fakat kapı açılmadı. Çok güçlü sürgüler açılmasını engelliyordu. Grendel öfkeyle uludu. Kapının köşesini tutup var gücüyle çekti. Tüm sürgüler ve menteşeler patlamıştı. Grendel kapıyı savurduğu gibi saraydan içeri daldı. Bir asker kılıcını çekmişti. Kılıç Grendel'ın derisinin üzerinden geri sekti. Canavar askeri tuttuğu gibi yere çarptı. Ardından bir adam daha belirdi. Bu adam Grendel'ın şimdiye dek gördüğü en iri ve güçlü adamdı. Grendel bu askeri de yakalamak için pençeleriyle hamle yaptı. Fakat adam ondan daha hızlıydı. Grendel'ın bileğini tuttu ve kıvırdı. Grendel acıyla haykırdı. Daha önce hiç acı hissetmemişti. Onu incitecek kadar güçlü bir şeyle hiç karşılaşmamıştı. Kolunu çekmeye çalıştı. Fakat adam çok sıkı tutuyordu. Kolunu bırakmadı. Grendel tuzağa düşmüştü. Canavar acı içinde inledi. Artık korkmaya başlamıştı. Daha önce korku nedir bilmezdi. Çünkü o ana dek onu korkutabilecek kadar cesur hiç kimse karşısına çıkmamıştı. Grendel bağırdı. Kolunu çekmeye çalıştı. Ve iki büklüm oldu. Adam çok sıkı tutuyordu. Grendel kolunu tüm gücüyle geri çekti ve bir anda kulakları sağır eden bir çığlık atarak kapıdan kaçtığı gibi gecenin karanlığına karıştı. Askerlerden biri fener yakmıştı. Fener ışığının altındaki kişi Beowulf'tu. Elinde Grendel'ın kolu vardı. Beowulf kolu havaya kaldırdı. "Kazandık!" diye haykırdı.
Radgar ve halkı artık güvende.
O gece Radgar'ın sarayında kocaman bir ateş yakıldı. Bir sürü yemekler yapıldı. Gotlar ve Danimarkalılar beraberce güzel bir ziyafet çektiler. Şarkılar söyleyip hikayeler anlattılar. Radgar, Beowulf ve askerlerine muhteşem hediyeler verdi. Ziyaretin ardından Beowulf ve adamları konuklara ayrılan bölümde uykuya çekildiler. Radgar'ın askerleri pelerinlerine sarıldı ve saraydaki yataklarında uykuya daldılar. Gecenin en karanlık saatinde kapı kırılarak açılmıştı. Tüm sarayda korkunç bir kükreme sesi duyuldu. Kocaman, canavara benzeyen bir el uzanıp Radgar'ın en iyi savaşçısını yatağından aldı. Daha diğer savaşçılar kılıçlarını çekemeden yaratık ortadan kaybolmuştu. Bu Grendel değildi. Grendel ölmüştü. Bir canavar bile olsa, Grendel'ınki gibi kocaman bir yarayla yaşaması imkansızdı. Grendel, zehirli gölün dibinde, bir yerde ölmüş yatıyordu. Bu canavar, Grendel'ın annesiydi. Ve oğlunun intikamını almak için gelmişti. Şafakta Beowulf ve adamları atlarına atladılar. Sessizce canavarın ayak izlerini zehirli göle kadar takip ettiler. Burunlarına korkunç bir koku geldi. Yeşil suyun etrafındaki kayaların üzerinde dev gibi yılanlar yatıyordu. Hepsi de dillerini çıkarıp tıslamaya başladılar. Beowulf örme zincir zırhını giyip miğferini taktı. ''Bu canavarla dövüşmek için suya girmem gerek.'' dedi. Kirli suyun içine dalıverdi. Beowulf suya dalar dalmaz, peşinden yılanlar da suya girdi. Dişleriyle Beowulf'un örgü zırhını ısırmaya çalıştılarsa da başarılı olamadılar. Sonra derinlerden yüzeye doğru Grendel'ın annesi yüzerek geldi. Elinde ucu kıvrılmış bir hançer vardı. Beowulf'un örgü zırhına hançeri sapladı. Fakat demir örgüler yırtılmadı. Bunun üzerine Beowulf'u boynundan yakalayıp derinlere doğru sürüklemeye başladı. Pis suyun içinde gittikçe dibe doğru iniyorlardı. Beowulf sel sularının oluşturduğu bir tünele doğru sürükleniyordu. Zehirli suyun derinliklerinde bir mağaranın içine doğru çekilmişti. Canavar onu kuru zeminin üzerine fırlattı. Her yerde mücevherler ve silahlar vardı. Bunlar onun ve korkunç oğlunun çaldıkları şeylerdi. Ve hazine yığınının yanında Grendel'ın cesedi yatıyordu. Grendel'ın annesi Beowulf'un zırhına pençelerini geçirerek öfkeyle hırladı. Beowulf hançerini çekmişti. Onu canavara saplamaya çalıştıysa da yaratığın derisi sihirle korunduğu için insan yapımı hiçbir silah onu yaralayamıyordu. Canavar Beowulf'u yere fırlattı ve üstüne basıp ezmeye çalıştı. Miğferini parçalamak için uğraştı. Beowulf başını canavarın pençelerinden korudu. Grendel'ın cesedinin hemen yanındaki dev kılıç dikkatini çekmişti. Bu kılıç o kadar büyüktü ki kesinlikle canavarlar tarafından yapılmış olmalıydı. Beowulf son gücüyle canavarın pençelerinden kurtuldu ve kılıcı kaptığı gibi havada savurdu. O eski ve derin büyü bir devin kılıcına karşı işlemiyordu. Grendel'ın annesi öldü ve korkunç oğlunun cesedinin yanına devriliverdi. Bu, Grendel'la annesinin sonu olmuştu. O günden sonra Hrothgar'ın sarayına başka hiçbir canavar uğramadı. Savaşçılar huzur içinde ziyafet çektiler. Öykücüler öykülerini anlatmayı sürdürdü. Şarkıcı ise şarkılarını söyledi. Artık geceyi yaran hiçbir canavar yoktu. Beowulf ve adamlarının gitme vakti gelmişti. Armağanlarını alıp gemilerine yüklediler. Sonra da gemiyle köpüklü denize açıldılar. Kürekleri denizi tıpkı bir kılıç gibi yarıyordu. Kayaları geçer geçmez kaptan yelkenleri açtırdı. Ejderha başı dalgaların önünde salınıyordu. Hepsi birlikte gemilerini Got diyarına geri götürdüler. Sessizce dinleyin. Şarkım bu kadar değil. Henüz sona ermedi. Size daha ejderhadan söz etmedim. Ejderhalar tuhaf ve çirkin yaratıklardır. Tüm hayvanların en güçlüsü onlardır. Ve de kıskancı. Bir zamanlar çok eski ve antik bir insan ırkı varmış. 1000 yıl önce burada, Got ülkesinde yaşarlarmış. Bir savaş olmuş ve ardından da bir veba salgını. Bir kişi dışında herkes ölmüş. Bu kişinin halkı zengin insanlarmış. Kral ve kraliçeleri altın tabaklardan yemek yermiş. Tabii bütün savaşçıları da öyle. Altın sürahilerden doldurulan içkileri yine altın olan bardaklarından içerlermiş. Koca saraylarının her tarafında asılı duran bayrak ve flamalar hep som altından yapılmaymış. Bu altın o kadar kaliteliymiş ki bir kumaş kadar inceymiş. Saf altından bir kumaş. Hazineleri tüm dünyadaki en büyük hazineymiş. Fakat bu bile onları kurtarmaya yetmemiş. Çünkü altın düşmanlarınızı öldürmez veya hastalandığınızda sizi iyileştiremez. Bu insanlardan geriye sadece tek bir kişi hayatta kalmış. Bu tek adam halkının tüm hazinesini saklamış. Bu hazineyi bir mağaranın derinliklerindeki kral mezarlığına gizlemiş. Burada halkının gelmiş geçmiş tüm krallarının mezarı varmış. Tüm hazineyi tek tek bu mağaranın içine sürükleyip taşımış. Yüzlerce yıl boyunca hazineye hiç kimse el sürmemiş. Derken bir gün, çok korkunç bir ejderha mağaranın üzerinden uçarak geçiyormuş. Mağaranın içinden yansıyan bir altının ışığı, yaratığın gözüne çarpmış. Ejderha, yavaşça aşağı doğru süzülmüş ve uzun, kırmızı diliyle havayı tatmış. Havada altın tadı varmış. Ejderha bu tadı ve altın kokusunu takip etmiş. Bunun sonucunda kral, mezarlarına ve hazinenin bulunduğu yere ulaşmış. Bir altın tepesinin üzerine kıvrılıp uyumaya başlamış. Uyumuş. Uyumuş. Yüzlerce yıl uyumuş. Hiçbir şey onu uyandıramamış. Got ülkesinde sürüp giden savaşların sesini bile duymamış. Beowulf'un taç giydiği kraliyet kutlamalarından bile haberi olmamış. Oysa bir hafta boyunca her yerde şarkılar söylenip durmuş. Kral Beowulf 50 yıl Got ülkesini yönetmiş ve ejderha bu süre boyunca da uyumaya devam etmiş. Ardından bir gün, zalim efendisinden kaçan bir köle bu mağaraya gizlenmiş. Sahibinin öfkesi geçsin diye beklerken mağaranın derinliklerindeki altın yığınını görmüş. Parıltıyı takip etmiş. Böylece altın tabaklar, çanaklar ve kaşıklarla dolu hazine yığınına ulaşmış. Eğilip altın bir kadeh almış. O sırada bir şey kıpırdamış. Bir şey umurdanmış. Bir şey uyanmış. Bir şey kükremiş. Köle arkasına bile bakmadan hemen oradan kaçmış. Türbeden çıkıp doğruca ormana koşmuş. Türbenin karanlık ve derin köşesindeki ejderha ise bir şeyin eksik olduğunu fark etmiş. Bir şey çalınmış ve o bunu biliyormuş. Evet, belki de çok küçük bir şeymiş ama ejderha bunu fark etmiş. Ejderha, kayıp kadehi bulmak için altın yığınlarını karıştırmaya başlamış. Mağaranın altını üstüne getirmiş. Her yeri aramış. Fakat kadeh yokmuş. Ejderha çok üzülmüş. Bu üzüntü giderek öfkeye dönüşmeye başlamış. Öfkesi de giderek hiddetlenmiş. Gece olduğunda, gözü dönmüş ejderha havalanıp en yakın köyün üzerinde uçmaya başlamış. Her tarafa kavurucu alevler saçan nefesini üflüyormuş. Kulübeleri yakmış. Lordların şatolarını yakmış. Ürünleri yakmış. Tarlaları ve çitleri yakmış. Her şey yanıp küle dönmüş. Fakat ejderhanın öfkesi yine dinmemiş. Bir köy onun için yeterli değilmiş. Bir sonraki köye uçmuş. Ve bir sonraki. Ve bir sonrakine. Gittiği her köyü yakmış. Ejderha ancak güneş yükselince durmuş. Evine, mağaraya dönmüş. Altın rengi gün ışığı parlayınca, ejderha da hazinesinin üzerine kıvrılıp yatmış. Uyumaya çalışmış, fakat uyuyamamış. Kocaman kırmızı gözlerini kapattığında, gözünün önüne kayıp kadeh geliyormuş. Köle, krala gidip kendini yere atmış. ''Beni affedin majesteleri.'' diye yalvarmış. ''Ben yoksul bir adamım. Kadehi gördüm ve aldım. Onun bir ejderhanın hazinesine ait olduğunu bilmiyordum.'' Beowulf başını sallayıp derin bir iç çekmiş. Kendisi 50 yıldır Gotların kralıymış. Pek çok savaşta askerlerine önderlik etmiş. Girdiği mücadelelerin sayısını anımsayamayacak kadar çokmuş. Fakat şimdiye dek bu ejderhanın yarattığı yıkım kadar korkunç bir felaketi hiç görmemiş. Alevler, ölümcül yağmurlar gibi gökyüzünden yağıyormuş. ''Beni ejderhanın gizlendiği yere götürmen gerek.'' demiş Beowulf. ''Ben kralım. Bu yüzden halkım için bunu yapmalıyım. Yarın ejderhayı öldüreceğim. Şimdi git.'' Köle eğile eğile geriye doğru yürüyerek büyük saraydan çıkmış. ''Teşekkür ederim majesteleri. Tanrı sizi korusun efendim.'' Beowulf demirci ustasını çağırmış. Bu adam Got ülkesindeki en yetenekli demir ustasıymış. Beowulf'un yanına eğilerek girmiş. ''Bana demirden bir kalkan yapmanı istiyorum.'' demiş Beowulf. ''Bir ejderhayla dövüşmem gerek. Alev saçan bir canavarla. Tahta kalkanım yanacaktır. Ve tabii ben de. Ayrıca bana bir ejderhanın derisini kesecek kadar güçlü bir kılıç da yap.'' Demirci ustası saygıyla tekrar eğilmiş. ''Tamam majesteleri.'' Beowulf derin bir nefes almış. ''Ben yaşlı bir adamım. Fakat bu yaratıkla dövüşmek zorundayım. Halkımı savunmam gerek. Fakat siz canavar bile öldürdünüz. Grendel'ı ve annesini yani.'' demiş demirci başı. ''Bir ejderha muhteşem bir wolf için çocuk oyuncağı olmalı. Öyle değil mi?'' ''O 50 yıl önceydi.'' demiş Beowulf. ''O zamanlar gücüme ve kuvvetime güveniyordum. Ama şimdi bana yapacağın bu kalkana güvenmek zorundayım. Beowulf sislerin içinden geçmiş. Arkasında 11 savaşçısı da varmış. 10 tanesi sert ve eski savaşçılarmış. 11.'si ise genç Wiglaf'mış. Bu Wiglaf'ın ilk dövüşü olacakmış. Köle onları mağaraya gitmeleri için onlara rehber olmuş. Kumlu fundalıklardan geçmişler. Bataklıkları aşmışlar. Vahşi bir ormana dalmışlar. Sonunda deniz kenarındaki kayalıklara ulaşmışlar. Köle mağaranın girişini işaret etmiş.
İşte orası.
Adam korkudan titriyormuş. Beowulf atından atlamış. Yaşlı bir adam olmasına rağmen elindeki demir kalkanı tıpkı bir kağıt parçasıymış gibi rahatça havaya kaldırmış. Mağaranın ağzından ince dumanlar yükseliyormuş.
Dostlarım,
demiş Beowulf.
50 yıl önce Dan halkını korkunç canavarlardan kurtardım. Grendel'ı ve annesini öldürdüm. Sonra Got ülkesine geri döndüm ve sizin kralınız oldum. O zamanlar gençtim.
Fakat artık yaşlandım.
Buna rağmen bir başka canavarla daha yüzleşmek zorundayım. Bu canavar Grendel'dan daha korkunç, annesinden daha ölümcül. Onunla tek başıma dövüşmeliyim. Burada bekleyip izleyin. Kimin daha güçlü ve cesur olduğunu görün.
Ejderhanın mı? Benim mi? İçimizden sadece bir kişi sağ kalacak. Ölmek var. Dönmek yok.
Beowulf mağaranın ağzına tek başına yürümüş. Boynuzdan düdüğünü ağzına götürmüş. Kayalara çarparak yankı yapan 3 ıslık sesi üflemiş. Mağaranın derinliklerinden bir yerden kükreme sesi duyulmuş. Yer korkunç bir deprem oluyormuş gibi sarsılmaya başlamış.
Yaratık!
Diye bağırmış Beowulf.
Ben Gotların kralı Beowulf. Sana sesleniyorum. Seni dövüşmeye çağırıyorum. Sen benim halkımı öldürdün. Onların tarlalarını, evlerini yaktın. Kasaba ve köylerini yerle bir ettin. Ben onların kralıyım. Onları korumak zorundayım. Sen ve ben savaşmalıyız. Bu savaşın sonunda sadece birimiz sağ kalacağız.
Koca ejderha, benimle dövüşecek misin?
Cevap olarak bir kükreme sesi gelmiş. Mağaranın ağzına doğru bir alev topu yükselmiş. Beowulf, büyük demir kalkanının ardına saklanmış. Böylece alevler etrafından geçip gitmiş.
Sonra mağaranın ağzında ejderha görünmüş. Koca yaratık, ölüm saçan aleviyle gelmiş.
Savaşçıların atları huysuzlanmış. Alevlerin ışığı gözlerini almış. Hepsi oldukları yerde atlayıp sıçramaya başlamışlar.
Beowulf, kalkanını başının üzerine kaldırmış. Böylece alevler ona dokunmamış. Kılıcını çekmiş. Büyük ve keskin savaş aletini havaya kaldırmış. Hızla ejderhanın pullu boynuna saplayıvermiş.
Kılıç, demir kadar güçlü pulların üzerinden sekmiş.
Ejderha kükremiş. Başını zafer edasıyla kaldırıp alevler saçmaya ve Beowulf'a erimiş zehir püskürtmeye başlamış.
Atlar korkuyla kişniyip dört nala kaçmışlar. 11 savaşçı da alevin korkunç sıcağını hissedebiliyormuş. Kaynayan zehrin kokusunu duyabiliyorlarmış. 10 savaşçı krallarının zehirlendiğini düşünmüş.
Böylesi bir canavarla hiç kimse dövüşüp sağ kalamaz. Muhteşem Beowulf bile.
O bizim kralımız. Fakat bugün ölüm günüymüş.
Onun ölüm günü. Bizim değil.
Korkuları tıpkı atlarının korkusu gibiymiş.
Durun!
Diye bağırmış Wiglaf.
Nereye gidiyorsunuz? Liderimiz, kralımız tehlikede. Ona yardım etmeliyiz. O bizim için canını feda etti. Biz de kendi canımızı seve seve onun için feda etmeliyiz.
Fakat 10 savaşçı da kaçan atlarının peşinden ormana koşmuşlar. Wiglaf tek başına kalmış. İçlerindeki en genç savaşçı o olmasına rağmen en cesurları da yine oymuş.
Beowulf ölümcül bir tehlike içindeymiş.
Cesur Wiglaf kralına yardıma koşmuş. Tahta kalkanını kaldırmış ve ejderhaya saplamak için kılıcını çekmiş. Ejderha dönüp Wiglaf'a bir alev topu fırlatmış. Kalkanı yanmış. Beowulf genci çekip kendi demir kalkanının altına saklamış. Ve tekrar ejderhaya kılıcını saplamış. Koca kılıç ejderhanın derisine girmemiş. Ejderhanın demir kadar güçlü vücudu karşısında kırılmış. Bu sefer ejderha Beowulf'un kalkanına saldırmış. Beowulf'u ensesinden yakalamış. Bu sırada Wiglaf canavarın pembe renkli göbeğini fark etmiş. Kılıcını oraya saplamış. Ejderha Beowulf'u bırakmış. Başı sağa sola savrulmuş. Derin bir nefes almış ama ağzından alevler çıkmamış. Yere düşmüş ve hareketsizce yığılıp kalmış. Beowulf da yere kapaklanmış. Boynundaki zehirli yara şişmiş.
Wiglaf,
diye fısıldamış.
Yaratık öldü mü? Evet kralım,
diye cevap vermiş oğlan. Beraberce onu yok ettik.
Güzel,
diye iç çekmiş Beowulf.
Halkım bu gece rahat uyuyacak. Ayrıca muhteşem hazineleri de olacak. Wiglaf, hayatım neredeyse sona ermek üzere. Yardım et de kazandığım şu hazineye bir bakayım.
Genç savaşçı karanlık mağaraya doğru koşmuş. Gördükleri başını döndürmüş. Her yer öbek öbek altın ve mücevher tepecikleriyle doluymuş. Wiglaf kucağına bir sürü altın yüzük ve kolye almış. Her iki eline de değerli taşlarla bezenmiş iki altın kadeh alıp Beowulf'un yattığı yere geri dönmüş.
Hazineyi yere koy,
diye iç çekmiş Beowulf. Sana bir şey vereceğim, Wiglaf.
Sen ailemden geriye kalan tek kişisin. Yanıma diz çök.
Beowulf boynundaki büyük altın tasmayı çıkarmış ve son gücüyle onu Wiglaf'ın boynuna takmış.
Miğferimi, demir zırhımı da al, diye fısıldamış. Sen en cesur ve en iyi savaşçısın. Onlarla cesurca savaş, Wiglaf.
Ve muhteşem kral Beowulf oracıkta can vermiş. Wiglaf Beowulf'un büyük boynuz düdüğünü almış. Kayalarda yankı yapan 3 ıslık çalmış. 10 savaşçı yavaşça saklandıkları yerden çıkmışlar. Wiglaf krallarının cesedinin yanı başında duruyormuş. Savaşçılar onun yüzüne bakamıyorlarmış bile. Hem utançtan hem de kahramanları Beowulf'u kaybetmenin acısından ağlıyorlarmış. Wiglaf, boynundaki büyük altın tasmaya dokunmuş.
Size ihtiyacı olduğunda kralınızı yalnız bıraktınız, demiş. Savaşmanız gerekirken kaçtınız. Ben elimden geldiğince cesur şekilde dövüştüm. Ama yapayalnızdım. Ve kralların en iyisi olan Beowulf'u tek başıma kurtaramadım. Büyük Beowulf size bir sürü hediye verdi. Ama ben onları geri alıyorum. Tüm topraklarınızı ve altınlarınızı kaybedeceksiniz. Bir zamanlar Beowulf'un yaptırdığı o büyük sarayı da terk edeceksiniz. Got ülkesinden utanç içinde çıkacaksınız. Her kral, her prens ve her komutan bu utancınızı duyacak. Hiç kimse sizin arkadaşınız olmayacak. Hiçbir kral size ev vermeyecek. Hiçbir kral sizi hediyelere boğmayacak. Wiglaf, kralının cesedinin yanında hava kararıncaya kadar oturmuş. O süre zarfında kötü haber Beowulf'un sarayına da ulaşmış. Adamları gelip Kral Beowulf'un cesedini evine götürmek için Wiglaf'a yardım etmişler. Ertesi gün cenaze töreni, muhteşem bir odun yığını inşa edilmiş. Dallara Beowulf'un miğferleri, zırhları ve silahları asılmış. Sonra ateş yakılmış ve Beowulf'un cansız bedeni alevlere teslim edilmiş. Ateş söndüğünde geride bir dağ yığını kadar kül kalmış. Bu Beowulf tepeciğiymiş. Yüksekte, denize doğru bakıyormuş. Böylece bir daha hiç kimse Got kralı, muhteşem kahraman Beowulf'u unutmayacakmış. Son.